Ayrım 9. Seks neden keyiflidir? Jared Diamond, sayfa 75. Biz insanlar gizli yumurtlama dönemi, sekse her an hazır olma ve eğlence amaçlı seks özelliklerimizde sıra dışı olduğumuza göre bunun tek nedeni bu şekilde evrilmemizdir. İnekler gibi aptal hayvanların dişileri bile yumurtlama dönemlerinin farkındayken, bilince sahip olma açısından benzersiz bir tür olan Homo sapiens de dişilerin yumurtlama dönemlerinin bilincinde olmamaları özellikle paradoksal bir durumdur. Bir kadın gibi akıllı ve bilinçli bir dişiden yumurtlama döneminin gizlenmesi için özel bir şey gerekiyordu. İleride de göreceğimiz gibi bilimcilerin bu özel şeyin ne olduğunu tahmin etmelerinin olağanüstü derecede zor olduğu kanıtlandı. Birçok hayvanın çiftleşme çabası göstermekte gayet mantıklı bir şekilde cimri davranmalarının basit bir nedeni var. Seks, enerji, zaman harcama ve yaralanma ya da ölme riskine maruz kalma açısından çok yüksek maliyetli bir eylemdir. Size sevgilinizi gereksiz yere sevmemenizi gerektiren nedenleri sıralamak istiyorum. 1. Sperma üretimi erkekler için öylesine maliyetlidir ki, sperma üretimini azaltan bir mutasyon geçirmiş solucanlar normal solucanlardan daha uzun yaşarlar. 2. Seks normalde yiyecek bulmaya ayrılacak zamanı alır. 3. Birbirlerinin kollarındaki çiftler gafil avlanma ve bir avcı ya da düşman tarafından öldürülme riskiyle karşı karşıyadırlar. 4. Seksin yaratacağı gerilim ileri yaştaki bireyler için öldürücü olabilir. Fransa İmparatoru 3. Napolyon iş üstündeyken inme geçirmiş ve Nelson Rockefeller'da sevişirken ölmüştür. 5. Kızışma dönemindeki dişi için rekabet eden erkekler arasındaki dövüşler, erkeklerin olduğu kadar dişilerin de ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilir. 6. Evlilik dışı seks sırasında yakalanmak, en başta insan da dahil pek çok hayvan türü için risklidir. Dolayısıyla cinsel açıdan diğer hayvanlar kadar verimli olabilsek büyük bir avantaj elde edebilirdik. Görünüşteki verimsizliğimizi telafi edecek nasıl bir avantaj kazanıyoruz peki? Bilimsel spekülasyonlar alışılmadık özelliklerimizden bir diğeri üzerinde yoğunlaşıyor. İnsan bebeklerinin çaresiz durumda olmaları, yıllar sürecek yoğun bir ebeveyn bakımını zorunlu kılıyor. Çoğu memeli türünde gençler sütten kesildikleri andan itibaren kendi yiyeceklerini bulmaya başlar. Kısa bir süre sonra da tamamen bağımsız hale gelirler. Dolayısıyla çoğu memeli türünde dişi, yavrularını yalnızca çiftleşirken gördüğü babadan hiçbir yardım almadan yetiştirebilir. Oysa insanlarda yiyeceklerin çoğu emekleyen bir bebeğin hünerlerinin ya da zihinsel yeteneklerinin çok ötesinde karmaşık teknolojilerle edinilir. Sonuçta çocuklarımızın önüne sütten kesildikten sonra en az 10 yıl boyunca yemek getirilmesi gerekir ki bu da iki ebeveynin birlikte daha kolay yapabilecekleri bir iştir. Günümüzde bile yalnız bir annenin yardım almadan çocuk yetiştirmesi son derece zordur. Avcı toplayıcı olduğumuz tarih öncesi günlerinde bu iş çok daha zordu. Yumurtlama döneminde yeni döllenmiş bir mağara kadınının karşı karşıya kaldığı ikilemi düşünelim. Diğer memeli türlerinde erkek dölledikten sonra hemen doğurganlık döneminde bulunan yeni bir dişiyi döllemeye gidecektir. Ama mağara kadını için erkeğin onu terk etmesi doğacak çocuğunun açlıktan ya da avlanarak ölüme mahkum olması anlamına gelebilir. Öyleyse dişi erkeği elinde tutmak için ne yapmalıdır? İşte mağara kadınının akıllıca çözümü, yumurtlama döneminden sonra bile sekse hazır ol. İstediği zaman çiftleşerek erkeği tatmin et. Böylece erkek yanında kalacak, çiftleşmek için yeni eşler aramaya gerek duymayacak ve hatta içi et dolu günlük av torbasını paylaşacaktır. Dolayısıyla keyif amaçlı seks insan çiftini bir arada tutarak çaresiz bebeği birlikte yetiştirmelerini sağlayacak bir yapıştırıcı işlevi üstlenmektedir. Antropologların eskiden kabul ettikleri kuram özet olarak böyleydi ve bu kuramı destekleyen pek çok kanıt var gibi görünüyordu. Ama hayvan davranışı hakkındaki bilgilerimiz arttıkça bu aile değerlerini geliştirme amaçlı seks kuramının pek çok soruyu yanıtlamaya yetmediğini görmeye başladık. Şempanzeler ve özellikle de cüce şempanzeler bizden bile sık seks yapıyorlar. Kimi zaman günde pek çok kez ama yine de rastgele ilişkide bulunma özelliğine sahipler ve kalıcı çiftler oluşturmuyorlar. Tam tersine erkeklerin eşleri ve yavrularıyla birlikte kalmak için bu tür bir cinsel rüşvete gereksinim duymadıkları pek çok hayvan türü de gösterilebilir. Çoğunlukla tek eşli çiftler olarak yaşayan gibbonların yıllarca çiftleşmedikleri olur. Pencereden dışarı baktığınızda erkek ötücü kuşların döllenmeden sonra seksin bitmesine karşın yavruların beslenmesinde eşlerine ne kadar özenle yardım ettiklerini görebilirsiniz. Çok sayıda dişiyi içeren haremlere sahip olan erkek goriller bile yılda ancak birkaç çiftleşme olanağı buluyorlar. Eşleri genellikle emziriyor ya da kızışma döneminin dışında oluyor. Diğer türlerin dişilerinin tersine kadınlar sus payı olarak neden sürekli seks sunmak zorundalar? Bizim insan çiftlerimizle diğer hayvan türlerinin cinsel perhize girebilen çiftleri arasında çok önemli bir fark var. Gibbonlar, ötücü kuşlar ve goriller dağınık olarak yaşarlar ve her çiftin ya da haremin kendine ait ayrı bir bölgesi vardır. Bu model, olası evlilik dışı cinsel eşlerle karşılaşmaya pek fırsat bırakmaz. Geleneksel insan toplumunun en ayırıcı özelliği belki de çiftlerin ekonomik açıdan işbirliği yapmak zorunda oldukları diğer çiftlerden oluşan büyük gruplar içinde yaşamalarıdır. Benzer yaşam düzenine sahip bir hayvan bulmak için memeli akrabalarımızın ötesine geçip deniz kuşlarının yoğun nüfuslu kolonilerine bakmalıyız. Ama deniz kuşu çiftleri bile ekonomik açıdan birbirlerine bizdeki kadar bağımlı değiller. Öyleyse insanın cinsel ikilemi anne ile babanın yakınlarındaki diğer doğurgan yetişkinlerin çekiciliklerine karşın çaresiz durumdaki çocuklarını yetiştirmek için yıllarca birlikte çalışmak zorunda olmalarıdır. Evliliğin çocuk yetiştirmede ebeveynlerin işbirliği açısından son derece kötü sonuçlara yol açabilecek evlilik dışı seks nedeniyle sona ermesi olasılığı insan toplumlarında yüksektir. Biz bir şekilde gizli yumurtlama dönemini ve sekse sürekli hazır olma özelliğini geliştirerek kendimize özgü evlilik, ortak ebeveynlik ve zina eğilimi birleşimini mümkün kıldık. Bütün bunlar nasıl bir arada olabilir? Bilimcilerin bu paradoksları gecikmeli olarak değerlendirmeye başlamalarıyla birlikte her biri sahibinin cinsiyetini yansıtan birbirine rakip kuramlar bir çığ halini aldı. Söz gelimi bir erkek bilimcinin önerdiği fahişelik kuramı kadınların erkek avcılara et karşılığında cinsel ihsanlar sunma özelliğini geliştirdiklerini savunur. Ayrıca yine bir erkek bilimcinin boynuzlayarak genlerin ıslahı kuramına göre klanı tarafından verimsiz bir erkekle evlendirilme talihsizliğine uğrayan bir mağara kadını cinselliğe sürekli hazır olma özelliğini kullanarak daha iyi genlere sahip komşu mağara adamını cezbedebilir ve evlilik dışı ilişkiyle gebe kalabilir. Ayrıca bir de yeni doğmuş insan yavrusunun anneye göre büyüklük oranının insansı maymun akrabalarımızdaki aynı orana göre çok daha yüksek olması nedeniyle çocuk doğurmanın insan türünde özellikle acı verici ve tehlikeli olduğunu gayet iyi bilen bir kadın bilimcinin sunduğu gebelikten korunma karşıtı kuram var. 50 kilo ağırlığında bir kadın ortalama olarak 3 kilo ağırlığında bir bebek doğururken, 2 katı ağırlığında yani 100 kilo bir dişi goril yalnızca yarı ağırlıkta yani 1,5 kilo bir bebek doğurur. Sonuçta modern tıbbi bakımın gelişmesinden önce insanlarda doğum sırasında anne ölümü çok sık görülmekteydi. Günümüzde de doğum sırasında kadınlar modern birinci dünya ülkelerinde doğum uzmanlarından ve hemşirelerden, geleneksel toplumlarda da ebelerden ya da yaşlı kadınlardan yardım alırken dişi goriller tek başlarına doğum yaparlar ve şu ana dek doğum sırasında ölen dişi goril görülmemiştir. Yani korunma karşıtı kurama göre doğumun yol açacağı acıyı ve tehlikeleri bilen ve ayrıca yumurtlama dönemlerinin farkında olan mağara kadınları bu bilgiyi kötüye kullanarak yumurtlama döneminde seks yapmaktan kaçınıyorlardı. Bu tür kadınlar genlerini gelecek kuşaklara aktaramadılar ve dünya yumurtlama zamanlarını bilmeyen ve dolayısıyla doğurgan oldukları dönemde seksten kaçınamayan kadınlarla doldu. Gizli yumurtlama dönemini açıklamayı amaçlayan sayısız hipotez arasından benim baba evde ve birçok baba diye anacağım iki kuramın akla en yakın kuramlar oldukları görüldü. İlginçtir ki bu iki hipotez birbirlerine tam tamına zıttır. Baba evde kuramında gizli yumurtlama döneminin tek eşliliği teşvik etmek, erkeği evde kalmaya zorlamak ve dolayısıyla karısının çocuklarının kendisinden olduğuna emin olmasını sağlamak amacıyla evrildiği savunuluyor. Birçok baba kuramında ise gizli yumurtlama döneminin kadına birçok cinsel eşe ulaşma olanağı sağlayarak çok sayıda erkeği, çiftleştiği kadının doğurduğu çocukların gerçekten kendisinden olup olmadıkları konusunda kararsız bırakmak amacıyla evrildiği varsayılıyor. İlk olarak Michigan Üniversitesi biyologları Richard Alexander ve Catherine Noonan'ın geliştirdikleri baba evde kuramını inceleyelim. Bu kuramı anlamak için kadınların tıpkı parlak kırmızı gerilere sahip dişi babunlar gibi yumurtlama dönemlerini ilan etmeleri durumunda evlilik yaşamının neye benzeyeceğini hayal etmeye çalışın. Koca karısının gerisinin renginden hangi günlerde yumurtladığını kesin olarak anlayacaktır. O gün evde kalacak ve karısını dölleyip genlerini aktarmak için onunla bıkıp usanmadan sevişecektir. Diğer günlerde ise karısının solgun gerisi ona sevişmenin yararsız olacağını gösterecektir. Bunun yerine başka kırmızı gerili korunmasız hanımlar arayarak onları dölleyecek ve böylece daha çok genini aktarabilecektir. Bu dönemde karısını evde bırakmaktan endişelenmeyecektir. Çünkü kadının cinsel açıdan diğer erkeklere açık olmadığını ve zaten döllenemeyeceğini bilecektir. Erkek kazların, martıların ve benekli çullukların yaptığı budur. İnsanlarda ise yumurtlama döneminin ilan edildiği evliliklerin sonuçları korkunç olacaktır. Babalar çok ender olarak evde bulunacak, anneler yardım almadan çocuklarını büyütemeyecek ve bebekler sürü halinde öleceklerdir. Bu hem anneler hem de babalar için kötü olacaktır. Çünkü böylece her iki taraf da genlerini aktaramayacaktır. Şimdi de kocanın karısının doğurgan günlerinin farkında olmadığı zıt senaryoyu inceleyelim. Bu durumda koca karısını döllemek için evde kalmak ve ayın mümkün olduğunca çok gününde onunla sevişmek zorundadır. Evde kalmasını sağlayacak bir diğer etken de karısını sürekli olarak diğer erkeklerden korumak zorunda olmasıdır. Çünkü evde kalmadığı bir gün tam da karısının doğurgan günü olabilir. Zina yapan erkek karısının yumurtladığı gece başka bir kadının yatağında olma bahtsızlığına uğrarsa, başka bir erkek onun yatağına girerek karısını dölleyebilir ve bu arada bizim erkek de zina ürünü spermalarını o dönemde yumurtlamayan bir kadın için boş yere harcıyor olabilir. Bu zıt senaryoya göre erkeğin komşu kapıların önünde dolaşmasına yol açacak nedenler azalır. Çünkü komşularının karılarından hangilerinin doğurgan olduğunu bilmesi mümkün değildir. Bu durumda ortaya yüreklerimizi ısıtacak bir sonuç çıkıyor. Babalar evde kalıp çocuk bakımı işini paylaşıyorlar ve sonuçta bebekler hayatta kalıyor. Bu anne için olduğu kadar baba için de yararlı çünkü böylece ikisi de genlerini aktarabiliyorlar. Alexander ve Noonan aslında insan dişisinin tuhaf fizyolojisinin kocaları, en azından aksi takdirde olacağından daha fazla evde kalmaya zorladığını savunuyorlar. Kadın bu işten aktif bir ebeveynlik ortağı edinerek karlı çıkıyor. Ama işbirliği yapıp karısının bedeninin kurallarına göre oynaması şartıyla erkek de kârlı çıkıyor. Evde kalarak bakımına yardım ettiği çocuğun gerçekten kendi genlerini taşıdığına emin oluyor. Kendisi avlanırken karısının yaklaşan yumurtlama dönemini ilan etmek için dişi bir babun gibi gerisini kızartacağından ve böylece sürüyle talibini cezbedip herkesin ortasında etraftaki tüm erkeklerle çiftleşeceğinden korkmasına gerek kalmıyor. Erkekler bu temel kuralları öylesine kabul ediyorlar ki, döllenmenin mümkün olmadığını bildikleri hamilelik sırasında ve menopozdan sonra bile karılarıyla sevişmeyi sürdürüyorlar. Dolayısıyla Alexander ve Noonan'a göre kadınların gizli yumurtlama dönemleri ve sürekli sekse hazır olmaları, tek eşliliği, babanın çocuğuna bakmasını ve babaların babalıklarından emin olmalarını geliştirmek amacıyla evrildi. Bu görüşün karşısında Davis'teki Kaliforniya Üniversitesi'nden antropolog Sarah Hardin'in geliştirdiği birçok baba kuramı yer alıyor. Antropologlar günümüzde modern devletlerde bu tür bir suça karşı yasalar olmasına karşın pek çok geleneksel toplumda bebek öldürmenin yaygın olduğunu uzun süredir biliyorlardı. Ama Hardin'in ve diğerlerinin yakın tarihli saha çalışmalarına dek zoologlar bebek öldürmenin hayvanlarda ne sıklıkla görüldüğünü hiç bilmiyorlardı. Şu anda bebek öldürmenin belgelendiği türler listesinde aslanlardan Afrika yaban köpeklerine dek pek çok türün yanı sıra en yakın akrabalarımız olan şempanzeler ve goriller de yer alıyor. Bebek katli özellikle yetişkin erkekler tarafından hiç çiftleşmedikleri dişilerin bebeklerine karşı gerçekleştiriliyor. Örneğin saldırgan erkekler yerleşik erkeklerin yerini kapıp haremlerini ele geçirmeye çalıştıklarında. Saldırgan bu durumda öldürdüğü bebeklerin kendinden olmadığını biliyor. Bebek öldürme suçu doğal olarak bizi dehşete düşürüyor ve neden hayvanların ve eskiden insanların bu suçu bu denli sık işlediklerini sormamıza neden oluyor. Konuyu düşündüğümüzde katilin genetik açıdan korkunç bir avantaj kazandığını görüyoruz. Dişi bebeği emzirdiği sürece yumurtlayamaz ama katil saldırganın yeni ele geçirdiği gruptaki bebeklerle akrabalığı yoktur. Böyle bir bebeği öldürerek annesindeki süt üretimine son verir ve yeniden kızışma çevrimine girmesini sağlar. Bebek katli ve işgal vakalarının birçoğunda ya da çoğunluğunda katil mağdur anneyi döllemeye girişir ve dişi katilin genlerini taşıyan bir bebek doğurur. En önemli bebek ölümü nedenlerinden biri olarak bebek katli, öldürülen yavrularına yaptıkları tüm genetik yatırımı kaybetmek durumunda kalan hayvan anneler için ciddi bir evrim sorunudur. Söz gelimi tipik bir dişi goril yaşamı boyunca en az bir bebeğini ait olduğu haremi devralmaya çalışan saldırgan erkek goriller yüzünden kaybeder. Gerçekten de gorillerde bebek ölümlerinin üçte birinde neden bebek katlidir. Dişinin kısa ve belirgin şekilde ilan edilen bir kızışma çevrimi olması durumunda baskın bir erkek onu bu dönem içinde kolayca tek eline alabilir. Sonuçta diğer tüm erkekler bebeğin babasının rakipleri olduğunu bilirler ve bu durumda bebeği öldürmekten çekinmezler. Bir de dişinin yumurtlama döneminin gizli kaldığını ve sekse sürekli hazır olduğunu düşünelim. Bu avantajları kullanarak eşinin bakmadığı bir sırada gizlice yapmak zorunda olsa bile çok sayıda erkekle çiftleşebilir. Bu durumda hiçbir erkek babalığından emin olmaz ama pek çok erkek annenin çocuğunun kendisinden olabileceğini bilir. Bu erkeklerden biri ileride annenin eşini kaçırmayı ve anneye sahip olmayı başarsa bile bebeğini öldürmekten kaçınır. Çünkü bebek kendisinden olabilir. Hatta bebeği koruyarak ya da başka bakım hizmetleri sunarak bebeğe yardım edebilir. Annenin yumurtlama döneminin gizli olması grup içinde erkekler arasındaki kavgaların da azalmasını sağlayacaktır. Çünkü her çiftleşmenin doğumla sonuçlanması mümkün değildir. Ve bu durumda uğruna kavga etmeye değecek bir şey yoktur. Dişilerin babalık konusunda belirsizlik yaratmak için gizli yumurtlama dönemini ne yaygınlıkla kullandıklarına bir örnek olarak bir Doğu Afrika hayvan parkını ziyaret etmiş herkesin tanıyacağı vervet adı verilen Afrika maymunlarına bakalım. Vervetler sayıları 7'ye ulaşabilen yetişkin erkekten ve 10'a ulaşabilen yetişkin dişiden oluşan gruplarda yaşarlar. Dişi vervetlerin yumurtlama dönemine dair hiçbir anatomik ya da davranışsal belirti göstermemeleri nedeniyle biyolog Sandy Endelman bir velvet grubunun yaşadığı bir akasya ağacı buldu. Elinde bir huni ve şişeyle dişilerin idrarlarını topladı ve idrarlarda hormonsal yumurtlama göstergeleri aradı. Endelman ayrıca çiftleşmelerin de kaydını tuttu. Sonuçta dişilerin yumurtlamadan uzun süre önce çiftleşmeye başladıkları, yumurtlamadan uzun süre sonra da çiftleşmeyi sürdürdükleri ve cinsel faaliyetlerinin doruğuna ancak hamileliğin ilk yarısında ulaştıkları görüldü. Bu dönemde dişinin karnı belirgin şekilde şişmiş değildi ve kandırılan erkek de boş yere çaba harcadığından habersizdi. Diğer çiftleşmeden ancak hamileliğin son yarısında, yani erkeklerin artık kandırılamayacağı bir dönemde vazgeçtiler. Bu durumda gruptaki erkeklerin çoğu, gruptaki dişilerin çoğuyla çiftleşmeye bol bol zaman bulabiliyordu. Erkeklerin üçte biri gruptaki tüm kadınlarla çiftleşebilmişti. Dolayısıyla yumurtlama döneminin gizli olması sayesinde dişi vervetler yakınlarındaki neredeyse tüm katil adayı erkeklerin yardımını elde ediyorlardı. Kısacası Hardy, gizli yumurtlama dönemini dişilerde yavruların yetişkin erkeklerin sunduğu ölümcül tehlikelerden korunması amacıyla gerçekleşmiş bir evrim uyarlanması olarak görüyor. Alexander'la Nuna'nın gizli yumurtlama dönemini babalıktan emin olmayı ve tek eşliliği teşvik etme amaçlı olarak görmelerine karşın Hardy gizli yumurtlama döneminin babalık konusunda kuşku yarattığını ve tek eşliliği ortadan kaldırdığını düşünüyor.
9. Ayrımın sonu. Sayfa 83.